Ayrım 2.
İnsan bedeni tuhaf bir mekanizmadır. Bir arı sokması ölümle sonuçlanabilir, öte yandan ağır bir travmanın ardından tekrar hayata dönebilir. Biriken kan alınıp beyin doğal alanına kavuştuktan sonra hasta büyük bir hızla bilincine kavuşabilir ve iyileşme yolunda çabuk adımlar atabilirdi. Anestezinin etkisi 24 saat sonra geçecek ve her şey ortaya çıkacaktı. İkinci güne gelindiğinde hala bir iyileşme belirtisi yoksa endişelenmek gerekirdi. Bay Willis ellerini yıkayıp üzerini değiştirdikten sonra St. John's Wood'daki evine gitti. Kahretsin dedi Jack Burns kurbanının giysilerine ve şahsi eşyalarına bakarak. Eşyalar yarısı içilmiş bir paket sigara, yarım kutu kibrit, birkaç bozukluk, çamurlu bir mendil ve kurdeleye takılmış tek bir anahtardan ibaretti. Muhtemelen bir yerlerdeki bir evin anahtarıydı. Bunlar pantolon ceplerinden çıkmıştı. Cekette hiçbir şey yoktu. Adam başka her ne taşıyorsa muhtemelen cüzdanının içindeydi. Titiz bir adammış dedi giysileri inceleyen Skinner. Ayakkabılar ucuz ve tamir görmüş ama parlatılmış. Pantolon ucuz ve yıpranmış ama ütü çizgileri var. Gömleğin yakası ve manşetleri iyice aşılmış ama o da özenle ütülenmiş. Adam meteliksiz ama görünümüne dikkat ediyor. Keşke pantolonunun arka cebinde bir kredi kartı veya adına yazılmış bir mektup taşıyor olsaydı dedi. Günümüz polislerinin üzerine yıkılmış, sonsuz gibi görünen form doldurma işleri bezdirici bir şekilde birikmiş olan Burns. Adımı şimdilik T.Y.E. olarak kaydetmek durumundayım. Amerikalılar John Doe derdi. Londra Anakent Emniyet Teşkilatı ise tanımlanamayan yetişkin erkek deyimini kullanıyordu. İki dedektif evrak işlerini bırakıp karakoldan çıktığında hava kararmıştı. Ama hala ılıktı. Eve gitmeden önce birer bira içecek zamanları olduğuna karar verdiler. Titiz kurban 1,5 kilometre ötede Londra Royal Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde sırtüstü yatıyordu. Solukları zayıf ama düzenliydi. Hala çok yüksek olan nabzı döbetçi hemşire tarafından sık sık kontrol ediliyordu. Jack Burns birasından büyük bir yudum aldı. Kim bu adam diye söylendi, belirli birine hitap etmeden. Merak etme patron, yakında öğreniriz dedi Luke Skinner. Ama yanılıyordu. İkinci gün, çarşamba. Dedektif Jack Burns için o gün olağanüstü yoğun geçti. Gün içinde iki düş kırıklığı, iki zafer yaşadı ve cevapsız sorulara yenileri eklendi. Ama bu bir soruşturmanın olmazsa olmazıydı. Bir dedektifin herhangi bir vakayı çözülüp bir Noel hediyesi gibi paketlenmiş halde masasında bulmasına çok nadir rastlanırdı. İlk başarısı Bay Patel ile oldu. Dükkan sahibi saat tam 11'de yardım etmeye son derece hevesli bir şekilde karakola geldi. ''Bazı fotoğraflara bakmanızı istiyorum.'' dedi Burns televizyon ekranına benzer bir aletin karşısına oturduklarında. Gasp resimleri olarak bilinen suç kayıt bürosu fotoğrafları onun gençliğine büyük bir albümde toplanır sayfalarına tek tek bakılırdı. Burns eski yöntemi tercih ediyordu. Zira görgü tanığı bu şekilde emin olmak için sayfalar arasında ileri geri gidebiliyordu. Ama bu işlem artık elektronik ortama taşınmıştı. Suçluların resimleri ekranda ard arda beliriyordu. Başlangıç olarak 100 tane fotoğraf göstermeyi planlamıştı. Bunlar Londra'nın Kuzeydoğu Çeyrek Dairesi'ne sıkça boy gösteren suçluların resimleriydi. Sayıları elbette 100'den çok daha fazlaydı ama Burns öncelikle Dover karakolunca bilinen tipleri seçmişti. Bay V.J. Patel her dedektifin rüyalarını süsleyen görgü tanığıydı. 28 numaralı resim ekrana yansıdığı an bu o dedi. Aptalca ve kötü niyet dolu bir ifadesi olan kaba saba bir yüzle bakıyordu. Tıraş edilmiş yüzü etliydi, kulağında bir küpe vardı. Emin misiniz? Onu daha önce hiç görmediniz mi? Dükkanınıza gelmiş bir müşteri olamaz mı? Hayır olamaz, burnuna yumruğu yiyen buydu. Fotoğrafın altındaki isim Mark Price'tı. Yanında kimlik numarası vardı. Bay Patel 77 numaralı resimde ikinci saldırganı tespit etti. Soluk benizli, uzun yüzlü, düz saçlıydı. Saçları kulak memelerine dek iniyordu. Harry Cornish. Bay Patel iki saldırganı da tereddütsüz tespit etmiş, kesin bir tavırla konuşmuş, diğer resimlere 1-2 saniyeden fazla bakmamıştı. Burns ekranı kapadı. Suç kayıt bürosu her iki adamın ayrıntılı dosyasını en kısa zamanda gönderirdi. Bu adamları bulup tutukladığımda onları çıplak göze tespit edebilmeniz için sizi tekrar çağıracağım dedi Burns. Dükkan sahibi başını salladı. İstekliydi. Skinner, Patel karakoldan ayrıldığı sırada ''Vay canına patron'' dedi. ''Keşke onun gibiler daha fazla olsaydı.'' Jack Burns, suç kayıt bürosunun Cornish ve Price dosyalarını göndermesini beklerken suç araştırma birimi odasına baktı. Aradığı adam bir masanın başında oturmuş form dolduruyordu. ''Charlie, bir dakikan var mı?'' Charlie Coulter, Burns'dan yaşlı olmasına rağmen hala çavuş dedektifti ve 15 yıldır Dover karakolunda görev yapıyordu. Yerel suçluların hepsini çok iyi tanırdı. O ikisi ha, dedi yüzünü buruşturarak, tam birer hayvandır Jack. Dosyalar dolusu sabıkaları var. Buralı değiller, 3 yıl kadar önce geldiler. Genellikle fazla zeka gerektirmeyen ufak tefek işler yapıyorlar. Kapkaççılık, gasp, yan kesicilik, kavga gürültü, futbol holiganlığı. Ufak tefek yaralanma vakalarının da karışmışlıkları var. İkisi de içeride bir süre yatmış. Neden sordun? Bu kez ciddi bir yaralama söz konusu, dedi Burns. Dün yaşlı bir adamı tekmeleyerek komalık etmişler. Sende kayıtlı bir adresleri var mı? Kesin bir adres veremem, dedi Coulter. Son duyduğuma göre High Road'da bir yerde bir deliği paylaşıyorlardı. Grove'da kalmıyorlar mı? Sanmıyorum. Genelde oralarda takılmıyorlar. Muhtemelen oradan sadece geçiyorlardı ve adamı görünce fırsatı kaçırmak istemediler. Bir çeteye mensuplar mı? Hayır, yalnız çalışıyorlar. Sadece ikisi. Eşcinseller mi? Öyle bir kayıt yok. Muhtemelen değiller. Bir keresine bir kadın Cornish hakkında taciz şikayetinde bulunmuş. Sonra şikayetini geri çekmişti. Muhtemelen Price fikrini değiştirmesini sağladı. Uyuşturucu müptelaları mı? Sanmıyorum. İçkici olmaları daha muhtemel. Barlarda yan kesicilikle yapıyorlar. O sırada Coulter'ın telefonu çaldı ve Burns oradan ayrılarak odasına döndü. Suç kayıt bürosu dosyaları göndermişti. Burns şefi Alan Parfit'i görmeye gitti ve istediği şeyi yapabilmek için gereken izni aldı. Saat 2 olmadan bir sur hakimi belirtilen yerler için arama izni vermiş, 2 ruhsatlı memur ihtiyaç duydukları silahları merkezden almıştı. Burns, Skinner ve biri kilit kılıcı taşıyan 6 memur yola çıktı. Baskın saat 3'te yapıldı, hastalık yuvasına benzeyen ev çok eskiydi. Yatırımcı tüm bloku ele geçirdiğinde yıkılmaya mahkum bir binaydı. Hiçbir altyapı hizmeti almıyordu. Kapıya formalite icabı bir kez vurulduktan sonra kilit hiç beklemeden kırıldı ve merdivenleri koşarak tırmanmaya başladılar. İki serseri birinci kattaki 2 odada yaşıyordu. Rezil durumdaki odalar birer sefalet yuvasıydı. 2 adam da evde değildi. 2 silahlı ekip üyesi tabancalarını kılıflarına koydu ve arama işlemi başladı. Arama ekibi her şeyi veya herhangi bir şeyi bulmaya çalışıyordu. Bir cüzdan, giysiler, botlar. Pek nazik hareket ettikleri söylenemezdi. Oraya vardıkları vakit rezil bir halde olan odalar bıraktıklarında daha da beter durumdaydı. Evim, güzel evim söylemi üzerlerinde kesinlikle eğreti dururdu. Ama arama sonucunda değerli bir nesne bulmuşlar, çabalarının karşılığını almışlardı. Eski püskü bir kanepenin ardında üzeri kurumuş kan lekeleriyle kaplı bir tişört bulmuşlardı. Tişört hemen kanıt torbasına konup etiketlenmişti. Diğer giysiler için de aynı işlemler yapılmıştı. Adli tıp ekipleri giysiler üzerinde kurbağana dair herhangi bir iz bulursa, serserilerin topallayan adamla fiziksel temasta bulundukları ortaya çıkacaktı. Arama ekipleri iş başındayken Burns ve Skinner sokakta soruşturma yapıyordu. İki serserinin siması komşuların çoğu tarafından biliniyordu. Hiç kimse haklarında olumlu konuşmuyordu. Bunun en büyük sebebi gecenin geç saatlerinde sarhoş halde gelip gürültü yapmalarıydı. 1 Ağustos öğle sonrasında nerede olabileceklerini hiç kimse bilmiyordu. Jack Burns karakola dönünce telefonun başına geçti. Serserilerin bulunabilmesi için tüm birimlerin gözlerini dört açmalarını istedi. Londra Royal Hastanesi'nin acil servis cerrahı Bay Carl Bateman ile görüşüp ona bir soru sordu. Sonra 3 başka hastanenin acil servisini aradı. St. Annes Road Hastanesi'nde bir stajyer doktor umduğu haberi verdi. Yakaladım seni diye bağırdı Burns ahizeyi yerine koyarken. İyi bir dedektif de avcı içgüdüsü olur. Kanıtlar bulmacadaki parçalar gibi yerine otururken bir adrenalin artışı hissedilirdi. Çavuş Skinner'a döndü. St. Annes Hastanesi'ne git. Acil servisten Dr. Melrose'u bul. İmzalı ifadesini al. Kimlik tespiti için Mark Price'ın bir fotoğrafını götür. Dün öğle sonrasının tüm kaza kayıtlarının bir fotokopisini al. Sonra hepsini buraya getir. Ne oldu diye sordu Skinner. O da heyecanlanmış, kendini o anın coşkusuna kaptırmıştı. Price'ın tanımına uyan biri dün yaralı bir burunla oraya gitmiş. Doktor Melrose burnun 2 yerinde kırık olduğunu tespit etmiş. Herifi bulduğumuzda burnu sargılar içinde olacak ve Melrose bize sağlam bir kimlik verecek. Bunlar ne zaman olmuş patron? Tahmin et, dün öğleden sonra saat 5'te. Paradise Road'daki yumruktan 3 saat sonra. Bu olayda elimiz boş kalmayacak. Evet dostum, bence de öyle. Haydi şimdi hastaneye yollan. Skinner gittikten sonra Polsa ekibinin başı olan çavuş Burns aradı. Haberler pek iç açıcı değildi. Önceki gün güneş batana dek bölgeyi elleri ve dizleri üzerinde taramışlardı. Köşe bucak her yeri, bütün sokakları aramışlar, bulabildikleri 5 çöp kutusunu didik didik etmişlerdi. Böyle yerlerde çok tipik olan kullanılmış prezervatifler, kirli şırıngalar, yağlı yiyecek poşetleri bulmuşlardı. Ama ne kan ne de cüzdan vardı. Korniş ganimetini rahatça inceleyebileceği boş bir alana gidene dek cüzdanı cebine tıkıştırmış olmalıydı. Nakit parayı alıp harcamış, geri kalanı bir yere fırlatıp atmıştı mutlaka. Ama Meadowden Grove'da bir yere değil ve yaklaşık bir kilometre uzaklıkta oturuyordu. Çok büyük bir alandı, içinde bir sürü çöp, sokak ve kuytu köşe vardı. Cüzdan herhangi bir yerde olabilirdi, hatta hala Cornish'in ceplerinde bile olabilirdi. Ne o ne de Price parlak bir zekaya sahipti. Price tişörtünün eteğini o bölgeden çıkana dek burnuna bastırarak kanının yere bulaşmasına engel olmuştu. Yine de harika bir görgü tanığı ve St. Anne's Hastanesi'nde olaydan sadece 3 saat sonra bir burun kırığı vakasının tedavi edilmesi o gün için oldukça iyi sonuçlardı. Bir sonraki arayan Bay Carl Bateman oldu. Onun verdiği haberler de iyi sayılmazdı ama en azından felaket değildi. Son telefon ise harikaydı. Arayan bölgede herkesten fazla muhbir bulunan çavuş Coulter'dı. Telefonun diğer ucundaki ses ona Price ve Cornish'in Dalston'da bir barda bilardo oynadığını fısıldamıştı. Burns merdivenlerden indiği sırada Luke Skinner lobiye giriyordu. Doktor Melrose'dan eksiksiz bir ifade almış, Price'ın kimliğini tespit ettirmiş, Price'ın gerçek adını verdiği tedavi kayıtlarının bir kopyasını almıştı. Burns ona kanıtları bir dolaba kilitlemesini ve arabada onunla buluşmasını söyledi. Polis geldiğinde iki serseri hala bilardo oynuyordu. Burns kısa ve kesin bir harekat düzenlemişti. Bir polis minibüsündeki 6 silahlı memur tüm çıkışları kontrol ediyordu. Diğer bilardo oyuncuları olan biteni başı belada olmayan insanların rahatlığıyla seyrediyordu. Price Burns'e bir domuzunkine benzer gözleriyle dik dik baktı. Burnunun kemerinin üzerine kalın bir yara bandı yapıştırılmıştı. Mark Price, seni dün öğleden sonra 2:20 sularında Edmonton Paradise Road'da kimliği belirlenememiş yetişkin bir erkeği ciddi fiziksel hasar verme suçuyla tutukluyorum. Konuşmama hakkına sahipsin, söylediğin her şey aleyhinde delil olarak kullanılabilir. Price ekibin lideri olduğu açıkça anlaşılan Cornish'e panik içinde baktı. Cornish başını hafifçe iki yana salladı. Git başımdan pislik herif dedi Price. Döndürüldü, bileklerine kelepçeler takıldı ve bardan çıkarıldı. 2 dakika sonra Cornish de onu izledi. 6 silahlı memurla birlikte minibüse bindiler ve karakola yollandılar. İşlemler, hiç bitmeyen işlemler. Burns dönüş yolunda arabadayken telsizle bağlantı kurup acil bir durumla karşılaşılması ihtimaline karşılık emniyet teşkilatı doktorunun hazır bulunmasını istedi. İhtiyaç duyduğu son şey herifin burnunun o hale gelmesine polisin payı olduğuna dair muhtemel iddialara karşı eli kolu bağlı kalmaktı. Ayrıca tişörtün üzerindeki kanla karşılaştırılmak üzere kan örneği alınması gerekiyordu. Tişörtte kurbanın kanı bulunursa bu iş bitmiş demekti. Komadaki adamın kan örneğinin gelmesini beklerken Bay Bateman'a sorduğu, sağ yumrukla ilgili soruya aldığı düş kırıcı cevabı düşündü. Uzun bir gece olacaktı. Tutuklama saat 19.15'te yapılmıştı. Şefinin ona 12 saat veya yerel sulh mahkemesinin 24 saat daha vermesine kadar 24 saati daha vardı. Tutuklamayı yapan memur olarak bir rapor daha hazırlamalı ve imzalatmalıydı. Teşkilat doktorundan iki adamın sağlık durumunun da sorgulanmak için uygun olduğuna dair yeminli bir ifade almak durumundaydı. Giysilerinin her dikişine, ceplerindeki her şeye ve kan örneklerine ihtiyacı vardı. Bir şahin gibi izleyen Luke Skinner, iki adamın tutuklanıp bilardo salonundan minibüse gitmeleri esnasında ceplerinden hiçbir şey çıkarmadığından emin olmak için gözlerini üzerlerinden ayırmamıştı. Ama memurlardan hiçbiri Cornish'in acilen bir avukat talep etmesine engel olamamıştı. O ana dek hiçbir şey söylememişti. Bu mesaj polisler için değil, zekası kıt suç ortağı içindi. Ve Price mesajı anladı. İşlemler bir saatten uzun sürdü. Alacakaranlık çöküyordu. Teşkilat doktoru iki adamın da sorgulanmasına bir sakınca olmadığına dair ifadesini imzalayarak karakoldan ayrıldı. Price'ın burnunun da tutuklama esnasında o vaziyette olduğunu belirtmişti. Serseriler ayrı hücrelere yerleştirildiler. İkisi de tek parçalık mahkum kıyafetleri giymişti. İkisine de birer fincan çay verilmişti. Daha sonra da yemek verilecekti. Her şey kitabına uygun yapılıyordu. Burns Price'ın yanına gitti. Hiçbir şey söylemeyeceğim dedi Price. Cornish de aynı şekilde davrandı. Sadece gülümsüyor, ısrarla avukat istiyordu. Nöbetteki avukat Bay Lou Slade'di. Aradıkları sırada yemekteydi. Müvekkillerini gece yarısından önce görmekte ısrar ediyordu. Dover Caddesi'ne 9'dan biraz önce vardı. Yeni müvekkilleriyle tanıştı ve onlar da sorgu odasına yarım saat baş başa kaldı. Burada olduğuma göre sorgulamanıza başlayabilirsiniz dedektif dedi çıktığında. Ama müvekkillerimin ifade vermeyeceğini belirtmeliyim. Suçlamayı reddediyorlar. Söz konusu saatte söz konusu yerde olmadıklarını söylüyorlar. Tecrübeli bir avukattı ve daha önce benzer davalara bakmıştı. Müvekkillerinin tek kelimesine bile inanmıyordu ama yapması gereken bir işi vardı. "Pekala," dedi Burns, "ama dava çok kuvvetli ve parçalar giderek yerine oturuyor. Suçu kabul etselerdi kurbanın düşüp başını kaldırıma çarptığına bile inanabilirdim. Will'da birkaç yıl geçirip Pentonville'a, kısaca Will diyorlardı." Burns kurbanın yaralarını çok iyi biliyor. Slade de onun bildiğini biliyordu. "İyi denemeydi Bay Burns ama yemi yutmayacağım. Suçu inkar etmeye niyetliler. İfşaat kurallarına istinaden elinizde olan her şeyi talep ediyorum." "Yakında alacaksınız Bay Slade. Olay anında başka yerde olduklarına dair şahitleri belirten bildirinizi en kısa zamanda almak istiyorum. Ama siz de kuralları benim kadar iyi biliyorsunuz." "Onları içeride ne kadar tutabilirsiniz?" diye sordu Slade. "Yarın akşam 7.15'e kadar. Şefimin vereceği fazladan 12 saat yetmeyecektir. Yarın akşamüstü 5 civarında son duruşmada sulh mahkemesinden ek gözaltı süresi talep edeceğim." "İtirazım yok," dedi Slade. Denemekle sadece vakit kaybedeceğini biliyordu. Söz konusu olan iki serseriydi ve bir adamı neredeyse öldürmüşlerdi. Sulh mahkemesi gözaltı süresini tereddütsüz uzatacaktı. "Sorgulamanıza gelince sanırım bu konuda işbirliğine yanaşmayacaklarını söylememe rağmen ısrarlı davranacaksınız." "Ne yazık ki öyle." "İkimizin de gitmesi gereken birer evi olduğuna göre yarın sabah 9 diyelim mi?" İki tarafında buna bir itirazı yoktu. Slade evine gitti. Price ve Cornish geceyi geçirmek üzere kilit altına alındılar. Burns'ün bir telefon görüşmesi daha yapması gerekiyordu. Londra Royal Hastanesi'ne bağlandığında yoğun bakım ünitesindeki nöbetçi hemşireyi istedi. Yaralı adamın bilinci yerine gelmiş olabilirdi. Bay Paul Willis de o gece geç saatlere kadar çalışıyordu. Archway tepesinden inerken hız rekoru kırmaya çalışmışa benzeyen bir motosikletliği ameliyat etmişti. Sinir cerrahı uzman elinden geleni yapmıştı ama motosikletçinin haftayı çıkarma şansını %50 olarak görüyordu. Burns'ün aradığını hemşire telefonu kapattıktan sonra öğrendi. Anestezinin etkisinin yok olmasının beklendiği 24 saatlik süre geçmişti. Etkinin geçmiş olması gerektiği için hastada ufak tefek kıpırdanmalar gözlenebilirdi. Eve gitmeden önce topal adamı görmeye gitti. Hiçbir değişiklik yoktu. Cihazlar kalp atışlarının düzenli olduğunu gösteriyordu. Ama tansiyon hala çok yüksekti ve bu da beyin hasarına dair işaretlerden biriydi. Hasta Glasgow ölçeğine göre hala 3 seviyesi civarındaydı, yani komadaydı. 36 saat daha gözlem altında tutacağım dedi hemşireye. Bu hafta sonu tatil yapmayı umuyordum ama cumartesi sabahı uğrayacağım. Hastada iyi bir gelişme olduğu takdirde bana buradan veya evden ulaşmalarını not eder misin? Cumartesi sabahı saat 9'a kadar bir gelişme görülmezse tekrar tomografi isteyeceğim. Lütfen benim için bir randevu al. Yemeklerini yiyen Price ve Cornish Dover Caddesi'ndeki hücrelerinde gürültüyle horlarken ikinci gün sona erdi. Çok uzaklarda özel bir dünyada kilitli kalmış kurban, 3 ayrı cihaza bağlanmış halde solgun mavi bir ışığın cılız aydınlığında sırt üstü yatıyordu. Bay Willis, St. John'sville Terrace'daki şık evinde bir Clint Eastwood cowboy filmi izlerken hastalarını bir süreliğine de olsa aklından çıkarmıştı. Çavuş Luke Skinner bir ay önce gittiği Beethoven konserinde tanıştığı, Hampstead okulunda tiyatro öğrenimi gören bir güzel kadınla randevusuna ucu ucuna yetişmişti. Alay konusu olacağından korktuğu için bu zevkinden, kız değil Beethoven, Dover karakolundaki kantinde asla söz etmezdi. Dedektif Jack Burns boş eve dönüp kendine bir konserve fasulye ısıttı. Jenny ve çocukların Selcombe'da yaptıkları tatilden bir an önce dönmelerini diliyordu. Keşke o da onlarla olabilseydi. Ağustos diye düşündü. Kahrolası Ağustos. Üçüncü gün, Perşembe. Price ve Cornish ile yapılan görüşmeler hiçbir sonuç vermedi. Bunda Jack Burns'un bir hatası yoktu. O tecrübeli ve yetenekli bir sorgulama memuruydu. Önce zekasının pek parlak olmadığını bildiği Price'ı aldı sorguya. Lou Slade müvekkilinin yanında sessizce oturuyordu. Burns önce tatlı dille Price'a mantıklı bir yaklaşım sundu. Bak Mark, zorluk çıkarmak sadece aleyhine olur, zira elimizdesiniz. Her şeyi gören bir tanık var, her şeyi, başından sonuna kadar ve mahkemede ifade vermeye hazır. Bekledi, hiçbir şey olmadı. Kayıtlara girmesi için söylüyorum, müvekkilim konuşmayı reddediyor diye mırıldandı Slade. Burnuna bir yumruk indirmiş Mark, burnunu kırmış, kontrolünü kaybetmene şaşmamalı. Yaşlı bir adam neden öyle bir şey yapsın? Price, bilmem veya salak bunak gibi bir şeyler mırıldanabilirdi. Jüri için iyi bir malzeme olurdu. Olay mahallinde bulunduğuna dair bir kanıt teşkil ederdi. Tek bir cevapla şahitleri yararsız olurdu. Price dik dik baktı ama sessiz kaldı. Bir de kanın var Mark, kırık burnundan akan kan. Elimizde örnekler var dostum. Örneklerin sadece tişörtten olduğunu söylememeye özen göstermişti. Kaldırımdan aldıklarını da söylememişti. Yani yalan söylüyor sayılmazdı. Price endişeli görünen Sly'e de panik içinde baktı. Avukat dövülen adamın yakınında müvekkilinin kanı bulunduğu ve DNA testleriyle kime ait olduğu kanıtlandığı takdirde ortada bir savunma olamayacağını biliyordu elbette. Ama gerektiğinde savunmalarını değiştirebilirlerdi. Hala vakitleri vardı. Burns'un elindekileri davadan uzun süre önce görmeye hakkı vardı. Bu yüzden başını iki yana sallamakla yetindi ve Price sessizliğini sürdürdü. Burns iki tutukluyu da birer saat boyunca sorguladıktan sonra pes etti. Gözaltı süresinin uzatılması için başvurmak zorundayım dedi Slade. Cornish ve Price hücrelerine döndüğünde. Bugün saat 4 olur mu? Slade başını salladı. Orada bulunacak ama hiçbir şey söylemeyecekti. Konuşmasının bir anlamı olmayacaktı. Ve yarın St. Anne's Caddesi'ndeki iki kimlik tespih seansı hazırlayacağım. İki sonuç alırsam resmi bir suçlamada bulunacak ve mahkemeye kadar gözaltında tutulmalarını talep edeceğim. Slade tekrar başını salladı ve gitti. Avukat bürosuna dönerken gelişmelerin müvekkillerinin aleyhine olacağından hiç şüphe duymuyordu. Burns işinin ehliydi. Titiz, ayrıntılara önem veren, savunmanın yararlanabileceği aptalca hatalar yapmayan bir dedektifti. Müvekkillerinin suçlu olduğunu içten içe o da biliyordu. Sabıka kayıtlarını görmüştü. Öğleden sonra sulh mahkemesi de görecekti. Şu gizemli tanık her kimse sözüne güvenilir dürüst bir vatandaş ise Price ve Cornish gün ışığını uzun bir süre boyunca göremeyebilirdi. Polis yıllar önce kimlik teşhis seanslarını karakolda yapardı. Bu yeni metotla şehrin çeşitli bölgelerinde tespit salonları bulunuyordu. Dover karakoluna en yakın olanı St. Anne's Caddesi'ndeydi. Doktor Melrose'un Price'ın kırık burnunu tedavi ettiği hastaneden biraz ilerideydi. Her tespit salonunda gerekli ışıklandırma, suçlunun tanığı bakışları ve yüz ifadesiyle korkutup susturmasına olanak vermeyen çift yönlü aynalar bulunuyordu. Salonlarda ayrıca çeşitli fiziksel özelliklerde insanların bir listesi bulunuyor, bu insanlar çağrıldıklarında en kısa süre içinde salona geliyorlardı. Gönüllüler her çağrılışlarında 15 sterlin ücret alıyor, sırada duruyor ve işleri bitince gidiyordu. Burns, tutukluların tarifini dikkatle yaparak ertesi sabah saat 11'de iki seans düzenlenmesini istedi.